Değerli dinleyiciler, sizlerle bir önceki sohbetimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerde edepten söz ediyorduk. Edep, saygı çerçevesinde hayatı sürdürmenin doğasında da bulunmuştuk. Olumsuz davranışa örnek olarak öncelikle Hazreti Musa'nın Hakk'ın lütfuyla İsrailoğullarına sunduğu, Hakk'ın lütfuyla İsrailoğullarının elde edip yedikleri bıldırcın ve kudret helvasının onlar tarafından beğenilmeyip mercimek ve sarımsak gibi yiyecekler istemesinin onların rızkının kesilmesine sebep olduğunu Mevlana bize aktarmıştı. İkinci bir örnek olarak da Hazreti İsa ile bu tavrın nedenli çirkin olduğunu ve nasıl nasipsizliğe yol açacağını ifade ediyor. Bağız İsa çün şefaat kert hak, han firistadu ganimet ber tabak. İsa, Hazreti İsa Hak'tan tekrar dileyince, şefaat edip, Hak sofra gönderdi ve tabakta da nimet yani nimetler gönderdi. Ancak insanoğlunun hatası tekerrür ediyor. Bazı kustahan edep bugzaştan, çun gedayan zelleha berdaştan. Laube kerde isişan, raki in daimestu kemne gerdet ez zemin. Yine küstahlar edebi bırakıp yanlarına yemek aldılar, yemek artığı aldılar. Sofranın gelişinde sofradan geriye kalanlardan alınmaması kaydı konulmuştu. Ancak yemek yiyenler, geri kalanları da yanımızda hazır yiyecek bulunsun diye yanlarına aldılar. Mevlana'nın ifadesiyle İsa onlara yalvardı. Bu, yani bu sofra süreklidir, yeryüzünden eksilmez dedi. Ve ikazına devam etti. Bet gumani kerdenu her savveri küfr bavşet pişhani mihteri. Büyüğün sofrasında kötü düşüncelilik etmek ve ihtiras göstermek küfürdür. Hakkın gösterdiği nimet karşısında kötü zanna kapılmak, yani bu sofra devam etmez, bu nimet devam etmez anlamında bir düşünce beslemek ve ihtirasla yemek veya aşırı yemek veya biriktirmek, o büyüklere karşı, büyüğe karşı, burada Cenab-ı Hakk'a karşı bir küfürdür, inkardır. Şarihler hemence bunu günlük hayata tabii ki aktarıyorlar. Anlatılanların zaten günlük hayat için birer örnek, birer ders alınacak nükte olarak görülmesi icap eder tabii ki. Burada yukarıdaki edebi tabii ki tekrar hatırlatan, büyüklerin sofrasında, sevdiklerinizin sofrasında veya herhangi bir sofrada tabii ki ölçüyü kaçırmak, sonrası için de bir yığınak olsun diye fazla yemeye çalışmak, sofradakilere ve ev sahibine güzel davranışı değil, kendi bedenine güzel davranışı adeta, nefsinin çağrışına uyarak ona iyi davranmayı tercih etmek insana yakışmaz. Böylece bu dilenci yüzlerin görmemişliğinden dolayı rahmet kapısı kapanır. Mevlana'nın sözlerini mealen anlamıyla efendim sürdürüyorum. Zekat verilmediğinde, hadisi şeriften alınmış anlamlar taşıyor bu beyitler. Zekat verilmediğinde bulut gelmez, yani rahmet gelmez. Yani vermeyi fazla görürseniz daha büyük imkanlar size ulaşmaz. Efendim, her türlü kazancın arkasındaki mal meta, mesela ziraatçının mahsulü nereden gelmektedir? Elbette bir çaba söz konusudur. Ama mahsulün bol olması kimin kudretindedir? Müşterinin fazlalaşması kimin gücünde, kudretindedir? Bunun gibi var olan elde bizim gücümüzü sağlayan mal ve maddi kaynakların varlığı neye bağlıdır? Bazen bir tesadüf ile bunlar yok olup gitmektedir. Bazen bolca bize gelmektedir. Gönüldeki huzurun, gönüldeki şükrün bu nimetleri artıracağını daima bize inancımız, dini kaynaklarımız hatırlatmakta ve Mevlana da bunu çokça ifade etmektedir. Dolayısıyla zekat verilmediğinde bulut gelmez. Aynı şekilde isyankar bir tavır olan zina ile her tarafa veba yayılır. Yani her olumsuz davranışın mutlaka olumsuz bir sonucu vardır, bunu unutmayınız. Huzursuzluk ve keder olarak hayatta karşına ne çıkarsa, ne ile karşılaşırsan, bilesin ki bu senin korkusuzluk ve küstahlığından kaynaklanmaktadır, diyor Mevlana. Bu beyti okuyalım. Her çibertu a yedez zulmautu gam an zibi baki yüküstahist hem. Karşına çıkan huzursuzlukları ve üzüntüleri taşıdığın korkusuzluk, yani pervasızlık, küstahlıktan bilmen gerekir. Böyle bir tavrın olmadıkça gönlüne huzur ve sükunu sen davet etmiş olursun. Her ki bi baki koned derrah dost, rehzeni merdan şodu namerd ust. Genel bir ifade. Hakk'a da göndeririz. Toplumdaki sevdiklerimize, çevremizdekilerde. Dostun yolunda korkusuzluk gösteren kişi, insanların yol kesicisidir ve namerttir. Dostun yolunda pervasızlık, edepsizlik, ölçüsüzlük, haddini aşan bir tavır ortaya koyan kişi, başkalarının da yolunu kesicidir ve o insan değildir, namerttir. Ve bizi tekrar edebe davet eden, manasıyla davet eden şu ifadeleri tekrar edelim onun deyişiyle. Ez edep pır nur geçtestin felek, vez edep masumu pakavmet melek. Budu zikustahi kısufi avfitab, şod azazili zicuret reddibab. Örnekle belirtiyor Mevlana ve diyor ki, şu felek edeple, edepten nurla dolmuştur. Feleği dolduran nurun kaynağında edebin bulunduğunu ifade ediyor bize. Melek de edeple, melek dahi, melek de edeple, edepten dolayı masum ve paktır. Edepli oluşundan dolayı paktır, masumdur, günahsızdır. Bir latife, bir hüsn-i talil efendim yaparak, yani şairce bir benzetme ile ifade ederek diyor ki, güneşin tutulması küstahlıktandı, görkem ve şaşası sonuçta tutulmaya tabi olur. Şeytan da cüretinden dolayı Hakk'ın huzurundan kovuldu. Hatırlarsak Hazreti Adem ile melekler karşı karşıya bulunduğunda Hakk'ın Adem'e secde edin, saygı gösterin buyruğuna kibirlenerek, küstahlık ederek, edepsizlik ederek şeytan karşı çıkmıştı. Ve kovuluşunun sebebinde de bu edepsizlik vardı, bu cüret vardı. Mevlana bunları bize hatırlatıyor. Dolayısıyla gerek Hakk'ın karşısında, gerekse dostların karşısında edep sahibi olmak olgun insana yaraşır. Bu edep bahsini padişahın kendisine müjdeli haberi getiren yabancıyla yüz yüze geldiğinde gösterdiği tavra işaretle olsa gerek Mevlana bize anlatmıştı. Edebi bu nedenle öne çıkarıp bu konuda bir şeyler söylemeyi, çevresindekilere öğütler vermeyi lüzumlu görmüştü. Bu edebi anlatıştan sonra Mevlana iki şahsın yan yana gelip kucaklaşmasına dair ifadeleri veciz, özlü bir şekilde aktarıyor bizlere. Diyor ki, dest bu şadu kenara oneş girift, hemçü işkender dil uca oneş girift. Padişah elini açtı, onu kucakladı. Aşk gibi gönül ve canla onu, gönüle canına aldı. Aşk gibi onu gönlüne ve canına soktu, içine aldı. Aradaki sevgi ve muhabbetin büyüklüğünü, can ve gönlüne yabancı kişiyi aşk gibi koyup yerleştirdiği ifadesiyle benzerlik oluşturuyor Mevlana. Elini, alnını öpmeye başladı. Yerini, yurdunu, yolunu sormaya başladı. Sonra sonra onu baş köşeye götürdü ve dedi, bir hazine buldum ama ki sabırla. Ve gelen konağa ifadeleri, onu yüceltici ifadeleri. Goft ey nur hakku def-i haraç, mani sabru miftahul feraç, ey likayı tu cevabı her sual, müşkil ez tu hal şevet bi ka bi ki lukal. Evet, güzel ifadeler diyor ki, ey hakkın nuru ve zahmeti gideren kişi, ey sabır, ferahlamanın, sevincin anahtarıdır sözünün manası, ey seninle buluşmak her sualin cevabı olan kişi, güçlük seninle hallolur, konuşmasız, konuşmadan güçlük senin de hallolur. Tercemani her çimara derdilest, deskiriyi her iki payeş dergilest. Yine onun hitabı, ona karşı hitabı, sen gönlümüzde olanın tercümanısın. Gönlümüzde olanları sen dile getirirsin. Ayağı çamura saplanmış olan kişinin yardımcısısın. Böylece ifadelerde bulunarak onu övüyor. Seçkin, hakkın razı olduğu kişi olduğunu ifade ediyor ve elinden tutup onu haremine, hasta cariyenin bulunduğu odaya götürüyor. Ve olayları ona bir bir hastalığı bir bir anlatıyor ve onu hastanın yanında oturtuyor. Hekim de hastanın yüzüne, nabzına, izarına bakıyor. Diğer efendim işaretleri, belirtileri dinliyor ve sonuçta diyor ki, "Goft her daru ki işan kerde end, an imaret nist viran kerde end. Bi haber budend ez hali derun, estaizullah mimma yefterun." Diyor ki, onların yapmış olduğu, vermiş olduğu her ilaç onarma, düzeltme değildi, harap etmeydi. İşteki halden, durumdan habersizdirler, habersiz idiler. İftira edenlerden Allah'a sığınırım. Önceki hekimlerin yapmış oldukları tedavinin olumsuzluğuna böylece ifadede bulunuyor. Hastalığı gördü, anladı, bunu gizledi, sultana söylemedi. Cariyenin hastalığı safradan ve sevdadan değildi. Hastalık yapma sebebi olan, maddi, organik hastalıklara neden olan hususlardan değildi. Ve burada bir deyimi kullanıyor Mevlana, diyor ki, her odunun kokusu dumanından belli olur. Ağlayışından gönül derdi olduğunu anladı. Bedeni güzeldir, güzel, ama gönül tutkunluğu vardır. Bunları görüp anladı hekim. Burada birkaç ifade, beyit ile aşıklık üzerine, aşk hali üzerine değerlendirmelerde bulunuyor Hazreti Mevlana. Bu nükteyi değerlendirelim. Bugünümüzün son nüktesi bu olmuş olsun. Aşıkı peydaz tezzariyi zariyi dil, nis bimari çubimariyi dil. Aşıklık gönül sızlayışından, gönül ağlayışından bellidir. Gönül hastalığı gibi hastalık yoktur. İlleti aşık zi illet hacudast, eşk usturlabi esrari hudast. Aşıklık hastalığı hastalıklardan ayrıdır. Aşk Allah'ın sırlarının usturlabı, uzaklığı, yüksekliği belirleyen bir aletidir. Aşıkı gerzin seru gerzan serest, akıbet mara bedan ser rehberest. Aşıklık ister bu taraftan, ister o taraftan olsun. Sonuçta bizi o tarafa yöneltir. Birkaç beyde arda arda ifade ediyorum açıklamasını. Akabinde yapmaya çalışacağım. Her çi guyem işkrao şerhu beyan, çun be işkaoyem hacil bağuşam ezan. Aşk için ne anlatıp açıklasam, aşka gelince bunlardan mahcup olurum. Mevlana malumunuz olduğu üzere aşktan çok söz etmiştir. Ve bizim medeniyetimizin adının aşk medeniyeti olmasında elbette ki büyük katkısı vardır. Ve onun varlığının buna büyük bir kaynaklık ettiğini açıkça da söylememiz mümkündür. Peki nedir bu aşk? Bunu elbette izah etmek, açıklamak zordur. Mevlana bunun için derken, aşka gelince bunu anlatmaktan ben mahcup olurum derken, tabii ki bizlerin ifade gücü bu noktada çok çok yetersiz kalmaktadır. Ama şu ifade çok dikkat çekicidir. Aşıklık ister bu taraftan ister o taraftan olsun. Sonuçta bizi o tarafa yöneltir. Burada şarihler de bir gelgit olayı yaşamışlardır ve izahında çeşitli yönlere başvurmuşlardır. Ama Mevlana başka yerlerde de sürekli aşktan söz ettiği için, yer verdiği için bunları açıklamakta bir nebzeye kadar şansımız var bizim. Evet, aşk demek insanı harekete geçiren duygudur. İnsanoğlu samimi, dürüst ve iffetli olmak kaydıyla dünyada çevresinde var olan güzelliklere doğru gösterdiği yönelişi bu dairede sürdürdükçe ulaşacağı aşk ilahi aşktır. Bu dünyayı aşan bir aşktır yani. İnsanoğlu hayatı gereği kimi zaman çevresindeki güzelliklere birer birer aşık olabilir. Bu aşıklık kelime, aşık olma tavrını Mevlana çok farklı şekillerde kullanıyor. Ekmek aşkı diyor, ev aşkı, eş aşkı, bunları böyle ayrı ayrı söyleyebiliyor. Yani buna o zaman bizlerin eklemesi de mümkündür. Kitap aşkı, mektep aşkı, ünvan aşkı olabilir. Ama samimiyet, iffet bunun temelinde. Doğruluk ve dürüstlük yatar bunun temelinde. Her elde edişin arkasında devam eden bir çabanın adı olmaktadır aşk. Bir aşık oluş, iffet ve samimiyette sürdüğü takdirde daha üst bir aşka doğru yönelecektir. Bunu ifade etmekte Mevlana. Ama bir düşünün, hiç heyecanı, hareket kabiliyeti olmayan birisinin varacağı yol yoktur. Dünya hayatı zaten belli başına her hal içerisinde merhalelere sahiptir. İmtihanlara, sınavlara tabidir insanoğlu bu hayat içerisinde. Aşk yolunda da tabii ki imtihanlar, sınavlar vardır. Sevginin dürüstlük ve samimiyet içerisinde sürmesi, şahsi menfaatlerin sevgi yoluyla yok edilmesi, aşkın birinci sebebi, birinci özelliği zaten budur. Ekmek aşkı, ev aşkı dendiğinde de bunları elde etme heyecanı taşıyan bir insanın nefsinin çokça arzu ettiği, uykudan gösterdiği fedakarlık, yiyecekten gösterdiği fedakarlık, giyinip süslenmekten gösterdiği fedakarlık onun artık bencillik duygularına birer birer darbe olmaktadır. Bu şekilde kendisini aşmaya başlayan, bencilce duygularını kırmaya başlayan kişi, dürüst ve samimi ise sonuçta gerçeğe de kul olacaktır, hakka yönelecektir ve hem kendisini kurtarmış olacaktır hem de topluma bir güzel örnek olmuş olacaktır. O nedenle aşkla, aşka yapılan vurgu bütün klasik şiirimizde hep bu aşılması gereken benlik duygusunun, maddi çerçevenin kırılması için değerlendirilmelidir. Mevlana Mesnevi'nin ilk beyitlerinde de aşkla o kabuğunu kıran kişinin her türlü hırs ve ayıptan kurtulacağını ifade etmişti. Evet, yer yer önümüze hep çıkacaktır. O imkanlardan da yararlanarak tekrar tekrar bunları değerlendirmeye çalışırız. Sözlerimi bugün burada bağlarken güzellikler, başarılar elde etme, heyecanı, aşkı, derdi daima bizde, derdinin bizde bulunmasını Yüce Allah'tan dilerim. İyi günler, başarılı günler diliyorum.